Değerli dostlar, Erkam Radyo'ya Tarihin Şifreleri programına hoş geldiniz. Bendeniz Selahattin Koca Aslan. Bu akşam Tarihin Şifreleri programında tarihi sevdiren adam Yavuz Bahaduroğlu ile beraberiz. Üstadım hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
Hoş bulduk, Allah razı olsun. Eyvallah, şeref bulduk.
Çok sağ olun. Efendim, içerisinden geçtiğimiz günler Demokrat Parti'nin 14 Mayıs 1950'de ilk hür ve demokratik genel seçimleri kazanıp 22 Mayıs'ta Devlet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden iktidarı devralışının seneyi devriyesini idrak ettiğimiz günler. 67 yıl geçmiş aradan. Sizin gerek Anılarımdaki Türkiye adlı eserinizde olsun, gerek Kayıt Dışı Tarihimiz adlı kitabınızda olsun, geniş yer ayırdığınız, işlediğiniz konular bunlar. Şimdi 14 Mayıs 1950'de Türkiye'de ilk hür ve demokratik genel seçimler gerçekleşiyor ve işte 27 yıllık bir tek parti iktidarından sonra Demokrat Parti iktidara geliyor.
Evet.
Demokrat Parti'nin iktidara gelişini konuşalım. Ne değişti? 14 Mayıs 1950 seçimleri nasıl seçimlerdi? Ve bu seçimlerden sonra ortaya çıkan sonuçla birlikte Türkiye'de neler değişti? İsterseniz bugünkü tarihin şifrelerini, o günün Eyvallah. Şifrelerini çözerek başlayalım. Bu
herkese bir merhaba diyelim. Önce size de merhaba. Efendim, ana kumanda masasına da merhaba. Şimdi Selahattin Bey, bu yerli ve milli bir devrimdir.
14 Mayıs seçimleri.
14 Mayıs devrimi. Ve son derece önemlidir. Hayati bir öneme haizdir. Milletin iktidar olmasının kapıları 1950 seçiminde açılmıştır. Ve o kapıdan millet girmiştir. Ankara'ya el koymuştur. Böyle ifade edeyim. Yönetime el koymuştur. Şimdi aslında Cumhuriyet de bir devrimdir. Ama o bir elit devrimdir. Belli bir kadronun, belli bir zihniyetin, belli hedefe yönelik milletle kıble farklılığı olan, bu siyasi anlamda da dini anlamda da bu tabiri kullanıyorum, bir elit, eşraf devrimi.
Evet.
Eşraf partisi diyorlar ya o dönemin iktidarına. Ama tabii bu serencam o gün başlamadı. Yani çok partili sisteme geçiş denemesi noktasında ondan önce Cumhuriyet döneminde iki deneme var. Buna geçmeden önce de şunu söylemem lazım ki biz Cumhuriyet'e geçince çok partili sistemden tek partili diktatöryel bir sisteme geçmiş olduk. Aslında Osmanlı'nın son seçimlerinde, hatta birinci meşrutiyetten sonra o ara dönem var ama özellikle ikinci meşrutiyetten sonra yani 1908'den sonra parlamenter sistem var ve ahrar fırkası da fırkayı parti anlamında alacaklar. Efendim İttihat Terakki fırkası da seçime giriyorlar. Çok parti var, bunlar seçime giriyorlar ve bunların arasından bir iktidar seçiliyor. Yani çok partili bir sistem var. Seçim sistemi biraz değişiktir. Ondan sonra ön seçiciler, son seçiciler falan vardır ama netice itibariyle gizli oy açık tasnif sistemi var. Fakat Cumhuriyet'e geçtikten sonra tek parti var. Oy verseniz de iktidardır, vermeseniz de iktidardır. Bunun demokrasi olması mümkün değil. Yani sandık olması yeterli değil, alternatif olması lazım. Binaenaleyh hani hep söyleriz ya, 1935'lerde biz kadına seçilme hakkı verdik falan filan diye. Kadının aslında ne seçme hakkı var ne de seçilme hakkı var. O tarihten sonra da yok. Seçilme hakkı bazı şartlara bağlıdır. Kılık kıyafete vesaireye, inanç sistematiğine. Seçme hakkına gelince erkeğin seçme hakkı yok ki, kadının olsun. Yani seçme birden fazla siyasi parti arasında olur.
O zamanlar bir de açık oy gizli tasnif var
değil mi? 1946 ya. Rezalet bir şey. Ondan önce de iki deneme var. Biri Kazım Karabekir, Rauf Orbay filan, o dönemin Atatürk'ün arkadaşları diyebileceğimiz tırnak içinde milli mücadelenin tartışmasız kahramanlarının kurduğu Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası var. Cumhuriyetin ilanından bir sene sonra. Hı hı. Ve Cumhuriyetin ilanından bir sene sonra bu parti şuyu bulduğunda, yani açıklandığında, tabelaları asılmaya başlandığında millet cuşu huruş içinde ona yöneliyor. Şimdi bir tarafta Atatürk, bir tarafta İsmet Paşa. Tırnak içinde gene söylüyorum, kurtarıcılar, Cumhuriyetin kurucuları. Bir tarafta mevcut yönetim tarafından, yönetim kadrosu, yönetim erki tarafından horlanan, aşağılanan, ötekileştirilen Karabekir Paşa var. Kazım Karabekir Paşa. Ve Kazım Karabekir'e teveccüh olunca ve arkadaşlarına teveccüh olunca bir bahane ile, şark isyanı filan bahanesiyle kapatılıyor. Ondan sonra İzmir suikastı diye bir şey devreye sokuluyor ve bildiğiniz üzere herkes biliyor bunu. Kazım Karabekir idamla yargılanıyor İstiklal Mahkemesi'nde. Bir ve daha diyeceğim. Ve rahmetli Mehmet Akif Ersoy İstiklal Mahkemesi'nde İstiklal Marşı şairinin yargılanması utancını bu millete yaşatmamak için kendimi gönüllü sürgüne mahkum ediyorum diyerek Mısır'a hicret ediyor. Düşün. Böyle bir ortam düşün. Bu kapatılınca 6 ay falan oluyor ömrü. Bir 7 sene falan 1930'lara geliyor tarih. 7-8 senelik bir süreç. Ondan sonra bakıyor ki güç noktası İnönü'ye doğru kaymaya başlamış.
Bakıyor ki dediğin Mustafa Kemal.
Tabii Mustafa evet. Kemal bakıyor. Niye ona doğru kayıyor? Bütçeyi o yönetiyor. İkbal o dağıtabiliyor.
Başbakan.
Başbakan. Konuta doğru Çankaya'dan kaymaya başlayınca güç Mustafa Kemal yeniden harekete geçiyor. Partinin genel başkanı Mustafa Kemal. Valiler parti il başkanıdır. Kaymakamlar efendim ilçe başkanıdır.
Nahiye belediye başkanı.
Tabii nahiye müdürleri efendim bucak başkanıdır. Ocak bucak başkanı falan. Yani parti eşittir devlet. Yönetim budur. Onlar ne yaparlarsa murakabesi yoktur. Bir taraftan istiklal mahkemeleri savunmasız, temyizsiz, yargıçların hakim olmadığı bir istiklal mahkemesi. İşte Kel Ali Çetinkaya bir tanesi. Ankara'da CHP'li belediyenin bulunduğu Çankaya'ya zannediyorum bir parka onun adını verdiler. Tayyip Bey de tepki göstermişti o tarihte. Kılıçdaroğlu açmıştı. Yani birçok mazlumun kanı var adamın ellerinde. Biz gerçek kahramanlarımızı tükettik mi de tarihte bunlara sıra geldi. Bir düşünsenize, söz sözü açıyor, sohbet ediyoruz da. Şimdi bir köprünün adını Yavuz Sultan Selim verdiğimizde kıyamet kopmuştu. Efendim biz bunu hazmedemeyiz, üstünden geçmeyiz. Beni Zeytinburnu'nda protesto etmişlerdi. Konuda Yavuz'du tam o günlerde. Biz o köprünün üstünden geçmeyiz. Altından geçin dedim. Dalga mı geçiyorsun? Yok ya Marmara'yı kastettim dedim. Yani şimdi arkadaşlar ya Alevi kardeşlere de bir şey söylemek lazım. Evet biz kardeşiz. O zaman bu kardeşliği hissedin. Siz Yavuz Sultan Selim'e tepki duyuyorsunuz. Bunun tarihsel kökleri yok. Ya olgu değil. Hayaldir. İnanıyorsunuz tartışmam. Biz de Yavuz Sultan Selim'in çok büyük bir insan olduğuna inanıyoruz. Yani Sünni kardeşleriniz de Yavuz Sultan Selim'e büyük saygı duyuyor. O zaman siz de Sünni kardeşlerinize saygı duyun da filan köprüye de işte Hacı Bektaş deyin. Hacı Bektaş bizim de şahımız yani. Enteresan bir şey. Onların kutsadığı isimleri biz kutsuyoruz. Çok hürmet gösteriyoruz. Başta Hazreti Ali Efendimiz, Zeynel Abidin Efendimiz olmak üzere. Bizim hürmet gösterdiklerimize de bize hürmeten en azından hürmet gösterin yani yaşayanlara hürmet. Neyse efendim öyle demiştim yani.
Bu 16 Nisan referandumundan önce Cumhurbaşkanı Sarıyer'de o zaman hayır propagandası yapanların çadırını ziyaret ettiği zaman bir diyalog geçiyor. O diyalogda kendisine ilk söylenen şeylerden bir tanesi, neden bu köprüye, 3. köprüye Yavuz Sultan Buyurun Selim ya. Köprüsü adını verdiniz? Biz size bundan sebep karşı çıkıyor, hayır diyoruz diyor.
Yavuz Sultan Selim, bir gün konuşuruz onu. Olur. Alevinin de Sünni'nin de ortak değeridir. Hilafet Aleviye de Sünni'ye de hilafettir. Ve Yavuz Sultan Selim, sizin büyük dediğiniz İskender'in geçemeyip geri döndüğü Sina Çölü'nü 13 günde arızasız ve zayiatsız geçen adamdır.
13 günde.
Muhteşem bir padişahtır. Muhteşem okuyan bir insandır. Gözlük taktığı bile rivayet edilir, gözleri bozulmuş. Hatta okuyamayacağı durumlarda, mesela sefere giderken at sırtında iki hocası iki yanında, soru cevap. Eğitim, hayatı boyunca eğitimi devam ettirmiş. Kendini eğitmeyi, geliştirmeyi devam ediyor. Örnek alınabilecek insanlardan biridir. Efendim hiç mi hataları yok? Ya insan olup hatır peygamber demedik biz. Padişah dedik. Padişahın da hataları vardır. Pek çok hataları vardır. Ama elin, yabanın önderlerini hatasız gibi, o büyük İskender, Arslan Yürekli Richard, Güzel Philip, Deli Petro'ya, Deli Petro diyor Ruslar, biz Büyük Petro diyoruz. E onlarınkine büyük derken bir de kendi adamın, yani insaf et. Neyse.
Evet.
Şimdi Atatürk baktı, eksen kayması var. İnönü'ye doğru bir teveccüh var. İnönü'yü dengelemek lazım. Nasıl yapacaksınız? Rakip çıkaracaksınız. Yoksa böyle anlatıldığı gibi demokrasiyi istedi falandı filandı. Ya insan tek başına yönetirken niye demokrasi? Keyifli bir iş. Murakaben yok, denetimin yok, sorgulayanın yok, itirazın yok. Halka zaten devrimler yapıyorsunuz, ezanı aslından çıkarıyorsunuz, manasız bir hale getiriyorsunuz. Kimse itiraz ediyor. Böyle bir ortam dururken, niye durup dururken başına dert alsın? Bu işi hiçbir yönetici istemez. Ben de olsam istemem. Ama şey bozulunca, o şirazesi kaymaya başlayınca, güç odağı haline gelince başbakan, onu dengeleme ihtiyacıyla bir gün bir sohbette, o Çankaya sofraları meşhurdur. Şimdi rakı içiyorlardı demek yasak. Canım cao, ne yapıyorlardı sofrada? Rakı var peki. Ha, rakı vardı sofrada ama içmiyorlardı, devlet meseleleri konuşuyorlardı diye geçiştirelim.
Fakat Fali Rıfkı Atay'ın kitaplarına baktığımız, o meşhur Çankaya kitabını falan okuduğumuz zaman, o fotoğraflarda bile görülüyor hocam yani.
Ya içer içen beni ilgilendirmez. Şahsi kusurları kendinedir herkesin. Şahsi yanlışları da millete bulaştırmadığınız müddetçe. Neyse, orada Ahmet Ağaoğlu'na zannediyorum. Bu diyor ki, ya meclise muhalefet lazım. Muhalefetsiz iktidar olmaz. Kaç milletvekiliyle muhalefet yapabilirsin Ağaoğlu diyor. O da diyor ki ya 15 tane filan böyle eli yüzü düzgün milletvekili olursa bu iş olur. Ben sana 60 tane vereceğim diyor. Ondan sonra partinizi kurun. Başına kimi geçireceğiz diyor. Birden tabii İnönü de şeyde.
Şokta.
Şokta, masada o da. Fakat İnönü'nün içliğine dair bir şey yok. Yani öyle zom hale geldiğine dair bir kayıt bilmiyorum. Hatta çok eleştirileri vaki o konuda. Araların açılmasına Atatürk'le son yıllarda sebeplerden biri de bu. Yani sofralardan memleket yönetilmez diye tepki göstermiş. Yani insanlar ne kadar arkadaş olursa olsun, ne kadar devlet söz konusu olduğunda biraz devleti öncelemek zorundadırlar. Bunlar devlet terbiyesi almış insanlar. Yani öyle silkip atamazsınız. Tarihimizin de parçasıdır. Yapabildikleri, yapamadıkları, yanlış yaptıkları. Bizim tepkimiz eleştirilememeyi kanuna bağlamalarından dolayıdır ki onu da Menderes getirmiştir. Konuşuruz. Neticede kimi başına getireceğiz falan. Fethi Bey başına getiriyor.
Fethi Okyar.
Londra Büyükelçisi Fethi Bey. Fethi Okyar. Evet. Efendim. Milletvekili değil diyor. İtiraz ediyorlar. Atatürk diyor ki yaparım. İlginç bir dönem değil mi? Milletvekili. Bunu sonradan da yaşadık.
Evet.
Yani 12 Mart müdahalesi sonrasında General Faruk Gürler, efendim, Cumhurbaşkanı olmak istiyor. oradan eski temelli senato diye bir müessese vardı o zaman. Meclisin yanında. Meclisi denetlemek üzere okumuşlar meclisi diyebileceğimiz. Temelli senatörler vardı. 27 Mayıs darbesini yapanlar. Onun da yıl dönümü. Ama neyi konuşacağımızı şaşırdık az önce değil mi? Çok olay var bu Mayıs'ta diye.
Mayıs ayında.
Efendim. Bir de Ramazan var. Hepsine yetebilecek miyiz İnşallah. Bilmiyorum. İşte Faruk Güller senatodan birisini temelli senatör 27 Mayıs darbesini yapan subaylar temelli senatör olarak ölüm kaydı hayat şartıyla ölene kadar senatoda makam mevki verilmiştir. Şimdi bizi dinleyen dostlara sormak lazım. Hangisi demokratik? İndirilebilen bir padişah mı? Sultan Abdülhamit'i indirdiler, Sultan Abdülaziz'i indirdiler, 5. Murat'ı indirdiler. Daha ileriye gitmiyorum, geriye yani. Efendim, indirilen bir padişah dönemi mi daha demokratik? Yoksa böyle kitabına uydurulan, darbe yaptı diye ödüllendirilen milletin tepesine ölene kadar yani bindirilen insanların olduğu bir cumhuriyet mi demokrasi? Şimdi cumhuriyet bir çerçevedir sevgili kardeşim. Onun içine ne koyarsanız onun şeklini, rengini alır. Cumhuriyetin içine diktatörlüğü koyabilirsiniz. Saddam da cumhuriyet diyordu. Unutma, İran da cumhuriyet. Efendim söyleyin, Libya'da Kaddafi'nin cemahiriye diyordu. Çin'de cumhuriyet. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Komünist Rusya'da. Maşallah yani. O zaman cumhuriyetin isim olarak bir şey ifade etmediğini görüyoruz. Ha cumhuriyetin içine eğer şeyi koyarsanız demokrasiyi ve insan haklarını, demokratik cumhuriyet olur. Demokratik meşrutiyet de olur. İngiltere'ye bakın, Japonya'ya bakın, Hollanda'ya bakın, Belçika'ya bakın, İsveç, Norveç, Danimarka ve say sayabildiğin kadar. Yani saltanatı kaldırmadan da demokratik yapı oluşturulabilir. Ama saltanatı kaldırmazsanız siz cumhurbaşkanı olamazsınız. O bakımdan...
Şimdi Fethi Okyar'a parti kurduracak.
Fethi Okyar'a partiyi kurduracak.
Evet.
Sen beni frenle laf lafı açıyor. Ben dalıp gidiyorum. Milletvekili değil, yaparız. Oldu, yaptılar. Kitabına uyduruldu falan. Ondan sonra mahalli seçimler geliyor. Fethi Okyar itiraz ediyor. Çünkü güvensiz. İnönü'ye özellikle, İnönü'nün o 40 tilki dolaştıran beynine güvenemiyor. Bu bir punduna getirir. Beni Atatürk düşmanı bile ilan eder diye korkuyor. Diyor ki paşam sizinle karşı karşıya gelmek istemem. O zaman şeyi bırakın. Parti genel başkanlığını bırakın. Şimdi de söyleniyor ya işte partili olmasın. Tarih ne kadar güne benziyor.
Evet.
Onun için Cevdet Paşa rahmetli diyor ki onun da vefat yıldönümü bugünler.
Allah rahmet eylesin.
Hatırladığım kadarıyla tarih bilmeyen politikacı, siyasetçi pusula okumayı bilmeyen kaptana benzer. İkisi de gemiyi karaya oturturlar.
Ahmet Cevdet Paşa'nın sözü.
Ahmet Cevdet Paşa. Evet. Kim demiştim ben?
Doğru, Cevdet
Doğru,
Paşa.
Doğru, Cevdet Paşa. Evet. Muhteşem bir tarihçidir. Muhteşem bir alimdir. Bugün işte entelektüel diyoruz ya. Yerini tutmuyor. Alim.
Münevver.
Münevver. Hem aydınlanmış hem aydınlatan insan olabilmek lazım. Şimdi Mustafa Kemal teminat olsun diye makbuleyi veriyorum size diyor.
Kız kardeş.
Kız kardeş.
Evet.
Ondan sonra özel kalem müdürünü veriyor. Teminat. En sevdiği insanları. İngır mıngır ama tabii o emre karşı gelmek mümkün değildir. Atatürk bir şey düşünür. Sofrada dillendirir. İtirazları alır, bildiğini yapar. Dışlanacak olanlar da dışlanır o arada. Yani itaat, mutlak itaat da şarttır. Ama fikirleri alır, konuşulur. Konuşulur da tabii egemen kimse bir toplulukta onun dediği olur. Neyse, parti kuruluyor, tabelalar asılıyor. Atatürk tabii o zaman parti genel başkanlığını bırak, İnönü olsun, onunla çekeceğim ben. Sen de bize hakem ol. Mantıklı bir şey o döneme göre. Hayır, olmaz ama ben hakemlik yaparım gene partili olarak. Ya. Ha şimdi Kılıçdaroğlu neyine itiraz ediyor anlamıyorum hem. Parti kökleriyle bütünleşmiş olarak hareket etmeye çalışıyor. Mesela Dersim'e sahip çıkıyor. Dersim katliamına falan. İğrenç bir şey o. Yani onu kabul etmek mümkün değil. Ama çıkıyor ben partimin işte mazisindedir. O günün şartlarındadır diye geçiştirip duruyor falan. Ama burada da işte Atatürk partili cumhurbaşkanı. Ondan sonra ve bir parti kurmaya çalışıyor. Niye? İnönü'yü dengelemesi lazım. Biraz korkutması da lazım. Bunlar politikada olur. Yani arkadaşlıkla politika arasında tercih yapmak zorunda kalınca siyasetçi politikayı tercih eder. Politik realizmi tercih eder. Onun gereklerini. Demirel'den duymuştum ben bunu, biliyor musun? Beyefendi siz dindar mısınız dedim. Ya o nasıl bir soru bu ya? Çok gencim. Çok ateşliyim. Evet. Çok idealistim. Ondan sonra dindarım dedi. Peki din şunu gerektiriyor, bunu gerektiriyor falan. Allah, adam keline kadar kızardı. Ve dedi ki dindarım ama dinle siyaset çatışmadığı müddetçe dindarım. Dinle siyaset çatıştığı zaman siz dinin yolundan gitmeye devam edin. Ama beni yanınızda filan görmek istemeyin. Ben siyasetin gereğini yaparım. Şimdi de geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı, biz tekkeye mürit aramıyoruz. Siyaset yapıyoruz. Yoksa işler şirazesinden çıkar, birbirine karışır. Osmanlı'ya fitne girer dedi şey. Ebu'l-Vefa. Fatih ile niye görüşmedin sorduklarında, biz birbirimizi seviyoruz. Bir görüşürsem bir daha ayrılamayız. O da Fatih de tekkenin keyfini biliyor. Buradan çıkmaz. Ben onun devlet işine karışırım. O benim eğitim işine karışır. Osmanlı'ya fitne girer diyor. Her şey alt üst olur. Oldu değil mi bu? Yeah. 15 Temmuz'a gelen süreçte
oldu.
Fitnenin envai çeşidini gördük. Din adına hizmet ettiklerini savunanlar, Cumhurbaşkanını bile buna inandıranlar, beni geçin seni geç, Cumhurbaşkanını bile inandıranlar bize darbe yaptı. Ve fitne girdi gerçekten. Onun için cemaat mısınız kardeşim, tarikat mısınız, işinizi yapın. İnsan yetiştirin. Devlete, millete insan yetiştirin. Kendinize, ailenize insan yetiştirin. Tarikatların görevi insan yetiştirmektir. Devlete talip olmak siyasetçinin görevidir. Anlatabildim mi? Söz sözü açıyor dedim ya.
Evet, bu sohbetlerin güzel tarafı ya, o ama işte.
Arka planı tarih olan sohbettir. Tarih muhabbeti yapıyoruz. Ya. Ben reel tarihi anlatmayı sevmiyorum. İşte şurada şu oldu, burada bu. Kime ne? Zaten Osmanlı'yı insanı olarak ele almadığınız zaman kılıç kalkan ekibi çıkıyor. Asan kesen adamlar. Bütün savaşlarını toplayın 8-9 sene tutuyor. Nereden çıkarıyorsunuz bunu o zaman? Gerisi ihyadır, inşadır.
İmar.
Ya savaşarak mı Süleymaniye'yi yaptı Kanuni falan? Bu asırlara armağan ya. Fethettiği toprakların bir karışı bile yok bizde şu an. Nasıl hüzünlendim geçenlerde Balkanlara gittim. Nereye baksanız Osmanlı ya. Çarşısı Osmanlı, binalar Osmanlı, minareler Osmanlı, Osmanlı, köprüler Osmanlı. Fatih'in yaptırdığı taş köprünün yanına efendim 2-3 tane köprü yaptı adamlar. O gölgelensin. Ama nasıl yıldız gibi parlıyor ya. Kıymeti arttı filan. İftihar ettim tabii ama o topraklar bizde değil. Ama Süleymaniye bizde, ama Selimiye bizde, ama Sultanahmet Fatih camileri, o mabetler, efendim Büyükçekmece Köprüsü, bunlar imar ve inşadır. Sen 20 milyon kilometre karelik ülkeye gidilebilir yollar yapmak zorundasın. O yollar yapıldı. Daha sonra demir yolları yapıldı. Yiyeceğiz demir yolu. Cennet mekan Abdülhamit. Han zamanında falan da o kadar demir yolu yaptıran adam demir ağlarla ördük ana yurdu diye şiir filan da yazmadı. Bu da rahmetli babacığımın sözüdür. O kadar da mütevazıdır ki. Parti kuruldu. Serbest Cumhuriyet Fırkası. Fethi Okyar Genel Başkan. İşte Ağolu filan bir sürü insan milletvekili grup kurulmuş. Hemen bir seçim var önlerinde. Fakat seçim için ne yapmak lazım? Propaganda yapmak lazım. Gitti İzmir'de propaganda yapacak. İzmir'e çıkartmıyorlar adamı. Atatürk'ü arıyor. Şey yapıyor telgrafla o zaman tabii. Yok ulaşamıyor. Hiçbir postane telgrafını kabul etmiyor. Sen teminat vermiştin bana parti kurdurdun. Ama beni İzmir'e mitinge çıkartmıyorlar falan diye. Gemiyle gidilmiş. Ondan sonra ama nasıl bir kalabalık o zamanın şartlarına göre. Ve bu partinin ömrü gene çok kısa oluyor. Orada bir çocuk da ölüyor kargaşa. Hı-hı. Neyse en son bir küçük ilçeden telgrafla Atatürk'e ulaşıyorlar. Sen mitingine devam et diyor. Canım tehlikede. Tehlike olmadan olmuyor bu işler falan. Ondan sonra neyse mitingini yapıyor. Orada kargaşada polis kurşunuyla bir çocuk. Çocuğu babası alıyor Fethi Bey'in kucağına koyuyor. Bizi kurtar Fethi Bey.
Fethi Okya.
Ya 8-10 sene önce kurtulmuş el miydiniz siz? Neyi nereden? Çünkü gidişattan herkes rahatsız. Çünkü devrimler filan da karın doyurmuyor. İzmir gibi bir şehrin, o batı şehri, doğudan söz etmiyorum. Urla'sından Müftü Efendi Diyanet Reisi'ne soru soruyor. Kefen bezi bulamıyoruz, bulsak alamıyoruz. Ölülerimizi herhangi bir beze sarıp defnetsek bir şey var mı?
Mahsuru var mı?
Mahsuru var mı? Şerafettin Yaltıkaya o zaman profesör, Diyanet Reisi. Mahsuru yok diye cevap veriyor. Temiz olsun yeter falan diye. Yok. Bir dönem geliyor, imam da yok zaten. Köy köy dolaşacaksınız cenaze imamı bulmak için falan. Demokrat Parti'nin değiştirdiği şeyler bunlar işte. Ezansızlığı değiştirdi, ya. Kur'ansızlığı değiştirdi, kitapsızlığı değiştirdi.
Yavuz Bey, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Tarihin Şifreleri programı kısa bir aranın ardından devam edecek. Bizden ayrılmayın. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Tarihin Şifreleri programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu'yla birlikteyiz bu akşam. Evet, nerede kalmıştık? Yavuz Bey, buyurun efendim.
Sonrasında efendim bir punduna getirip ne oldu? Bayağı bir varlık gösteriyor o seçimde. Tabelalarını daha asamamış, kongrelerini yapamamış falan filan. Menderes'e de aynı yapmıştı 46 seçimin öncesinde. Baskın seçim 46 seçim öncesinde. Hemen seçim kararı aldılar falan böyle. Yok, çünkü korkuyor. Çünkü işlerin yolunda gitmediğini en iyi yönetenler biliyor. Hatta Atatürk'ün inanıyor şeyleri var. Yahu halk kana alıyor filan. Bu ne olacak? Bir şey yapman lazım. Ama İnönü'nün bir tarafı devlet devam etsin. Halka ne olursa olsundur. Onu umursamıyorlar. Çok da ekonomiyi bilmeyen insanlar. Yani İzmir Kongresi'ni topluyorsunuz falan ama bilen yok. Dışarıdan adam getiriyorsunuz. O kendi deneyimlerini aktarıyor. Türkiye'ye uyacak bir model bulamıyorsunuz ki. Osmanlı'yı da zaten dışlamışsınız. O nasıl yapıyordu bu işleri? Osmanlı'nın bütçesi yok muydu? Osmanlı'nın ekonomisi yok muydu? Hüdayi'ne bitmiydi. Ya öyle kayıtlara ulaştım ki Selahattin Bey, aklım şaştı. O dönemde bu matematiksel hesaplara yapılabilir miydi ya? Yüzde hesapları. Ondan sonra ona göre bütçe ayarlamaları vesaire. Nerenin nereye, ne kadar neye ihtiyacı olduğunu filan. Bunlar hep hesaplanmış. Nereye ne ekileceğine, ekilmesi gerektiğine kadar. Yani Osmanlı'ya baktığınız zaman böyle bir sadece savaşları görüyoruz. Ya ortada muhteşem bir devlet-i aliye var. Bütün kurumlarıyla. Şimdi ordunun kuruluş yıldönümü kutlanacak. Malazgirt öncesine tarihliyorlar. Niye o zaman Cumhuriyet'le başlatsanız da? Ha, devletin daimiyeti esastır. O zaman Osmanlı'yı niye dışlıyorsunuz? Kızılay bilmem hangi tarihte kuruldu. İşte onun başlangıcı vesaire. Yardım müesseleri, vakıfların bir devamıdır. Sonuçta Orhan Gazi'nin İznik'i fetheder etmez yaptığı ilk şey vakıf. İmaret. Ondan sonra üniversite, medrese ve vakıf. Tabii varlık gösterdiği zaman Ankara çok şaşırdı. Ya bu milleti biz kurtardık diyoruz. Bu millet niye başka kurtarıcı arıyor? Ha, kurtarıcı aramayacağı bir hale gelelim. Onu da beceremiyorlar. Devrimlerden fırsat kalmıyor ki. O zaman ne yapacaksınız? Mevcudu kapatacaksınız, yok ederek. Hükümet edeceksiniz. Yok ettiler. Hatta Ankara'ya döndüğü zaman Fethi Bey'e, Atatürk'le görüşmek istedi, uzun süre falan görüşemedi. Çünkü Atatürk kurdurmuş partiyi. Hükümeti destekleyen gazeteler ne yazıyor biliyor musunuz? İstanbul gazeteleri. Fethi Bey hükümet istiyor. Yahu siyasi parti niye kurulur ki? Bu itham vesilesi olabilir mi? Fethi Bey hükümet, başbakan olmak istiyor. Tabii ki isteyecek. Ya şimdi Kılıçdaroğlu başbakan olmak istiyor diye suçlayacak mıyız ya? Siyasi parti bunun için kurulu. Ha çalış senin de olsun. Reis Cumhur öyle diyor ya. Çalış senin de olsun. E hem çalışmayacaksın hem orada oturacaksın. İşte onun için Menderes bir gün meclis konuşmasında İnönü'ye döndü. Siz gasıpsınız dedi. Bu milletin makamlarını yıllarca gasp ettiniz dedi. İnönü de bunu unutmadı. 27 Mayıs biraz da bunun eseridir. Bu darbe yani. Cumhuriyetin ilk darbesi. Serbest Cumhuriyet Fırkası kapatıldıktan sonra ta 1946'lara kadar hiçbir siyasi hareket yok.
Tabii bu arada bir takrir-i sükun yasası hakim.
O kapatılınca takrir-i sükun yasası şeyde çıktı. Kazım Karabekir'in de filan artık onlar konuşturulmadı. Hiç kimse beyanat veremeyecek. Takrir-i sükun yasası deyince şimdi yeni yetmeler anlamaz. Sessizlik bizim Laz deyişle söyleyeyim. Kimse konuşmayacak. Evet. Sadece hükümet konuşacak. Kılıçdaroğlu'na göre bu kamil bir demokrasi belirtisiymiş. Kardeşim kimsenin konuşmadığı bir ülke demokratik iddiada bulunabilir mi? Atatürk'ün öyle bir iddiası yok. Sonraki CHP'lilerin öyleydi. Yani, fakat bu CHP iktidarı, tek parti iktidarı devam ediyor ama açlık, yokluk, yoksulluk, salgın hastalık kol geziyor. Benim hatırladığım dönem Demokrat Parti dönemidir. Lakin o tek parti döneminden yansımalar var. O alışkanlıklar var bürokraside. Bürokrasi değişmedi ki. Ya doktor yok. Ya bir ilçede doktor olmaz mı? Tek ilaç var İngiliz tuzu. Angiliston diyordu bizim Lazlar. Abi içince berbat ediyor. Kurtlanıyorduk ya. İnsan niye kurtlanır ya? Bağırsaklar kurtlanıyor. İşte salatalık yeme kurtlanırsın. Şimdi böyle bir şey yok ya. E onu yeme bunu yeme. Allah Allah ya. Karınlar şişiyor. Dalak diyorlar. Dalak aşıtacakmış güya dönem bir şeye biniyorlar. Garip bir durum. Hastalık çok. Çözüm olmadığı için halk kendi çözümünü geliştirdi. O otlar mutlar işte o zamandan kalmış. O doktorsuzluk zamanından falan. Neticede bir de bunlar üstüne üstlük mızraklı İlmihal var ya hala satar o.
Vardır hala.
Doğru. Özet İlmihal. O mızraklı İlmihal bile sebze küfelerinin altında saklanıp muhtaç ellere ulaştırılıyor. Ders kitaplarında Allah'ın inkarı, peygamberin inkarı, Hacerül Esved'in inkarı, Kabe'nin tavlazarına benzetilmesi her şey var. Demokrat Parti bunu değiştirdi. Şeyde Eyüp Sultan Camii'ne girilmiyordu. Halı çürümüş, kokuşmuş, kokudan girilmiyordu. Menderes kendi kesesinden o halıları yeniledi. Allah efendim olsun. Birisi de gitti halıyı kesti orta yerinde jiletle biliyor musun? Menderes düşman bu. Ya rakibe düşmanlık yeni değil ki o zamandan beri var. Biz niye iktidar olamıyoruz? Oğlum niye olamıyorum diye CHP'nin bunu düşünmesi lazım. Geçmiş envanterine bakacaksın kardeşim. Bu millete ne yaptığına bakacaksın. Açlık bir tarafta, halk açlığa alıştı, yokluğa alıştı, yoksulluğa alıştı, doktorsuzluğa, hastalığa alıştı. Bir ezansızlığa alışamadı kardeşim. Çünkü o doğrudan doğruya dinine, imanına müteallikti. Ve ezanı Türkçeleştirdiler. Tanrı uludur, Tanrı uludur. Bizim Naimhan'a vardı evi camiye yakın. Arada denk gelirdim böyle. Tanrı uluyasınız da piçaklara ceşesiniz diyordu. Ama Allahu Ekber duyduğu zaman Aziz Allah Celle Şan. Ezan olarak kabullenmedi ki halk. E bütün bunlar var. E bütün bunlar varsa o yok kardeşim. Halkla önce barışmanız lazım. Genel başkan değişikliği falan filan şimdi kongre toplayalım. E zaten kongreler partisisiniz. Bir şey olmaz. Defaatle ben bunu yazdım. Halkla barışmanız lazım. Barışmanız için de geçmişiniz konusunda halktan özür dilemeniz lazım. Biz yanlış yaptık deyin ya. Biz o CHP değiliz. O dönemin şartlarındaydı. Biz düzeldik. Halkla barıştık. Halkımızın inancına, kıblesine sözümüz yok. Bunu söyleyin ya. Biliyorsunuz ki bu halk dindar. Alevisi de dindar, Sünnisi de dindar. Bugün Alevi'den oy alıyorsun bir kesimden en azından ama yarın onu da alamayacaksın.
Tabii bunları diyebilmek cesaret ister. Bunu diyebilecek bir yiğit
yani de Cumhuriyet Halk Partisi içinde var mı? Yani şimdi İsmet Paşa'ya demişler Menderes sık sık Allah diyor oyları götürüyor sen de söylesene. E Allah'a ısmarladık diyoruz ya demiş. Olmaz yani. Milleti dinden kopararak, imanından, kıblesinden kopararak yeni bir kıble çizdiler ya. Batı. Onun gibi giyin, onun gibi yaz, onun gibi düşün, onun müziğini dinle. E bizim Ne arabeskleştik kardeşim, ne ondan olabildik, ne bu, ne Müslüman ne Hristiyan, iki cami arasında bir namaz derler ya.
Araf'ta kaldık.
Araf'ta kaldık. Şimdi yeni yeni toparlıyoruz. Bir de o önemli bir nesil Çanakkale'de şehit oldu. Aydın bir kitle, münevver bir kitle. En azından lise eğitimi almış insanlar. Hep gönüllülük esasıyla gittiler. Ve o boşluk hala doldurulabilmiş değil. Türkiye münevver sıkıntısı içinde, bunu söyleyeyim. Yani münevver derken de eski geleneksel şey yapısından, alim yapıdan gelen, o süreçten gelen insan kastediyor. Var, yok mudur? E vardır. Ama azdır, bu ülke 80 milyon oldu. Yani en azından 10 bin kişiye bir alim düşmesi lazım. O yok. E o zaman cahil cühela kafamıza göre takılıyoruz. Her şeyi yanlış yorumluyoruz. İşte Twitter aliminden, Fes aliminden geçilmiyor. Neticede 1946'ya geldi. Menderes Atatürk'ün seçtiği bir adamdır.
Aydın'da. Cumhuriyet Halk Partisi.
Evet, evet. Şunu alın, bu çocuk iyidir, milletvekili yapalım falan dedi. Çünkü çok zeki bir insan. Millet sevdalısı da bir insan. Atatürk de o geleneksel yapıdan gına getirmiş artık. Yani fosilleşmiş insanlar sürekli milletvekili. Doğan Vadi sürekli milletvekili. Çetinkaya sürekli milletvekili. Bugünlerde Deniz Baykal mesela. Benim ömrüm kadar milletvekilliği var. Bıkmaz mı insan ya? Abi milletvekilliğine ne var bilmiyorum ya. Alimler siyaset yapmamalı bana kalırsa. İlim yapmalılar, siyasete malzeme üretmeliler. Ama cahiller de yapmamalı. Orta kesimde şeyler vardır. Yani üniversite bitirmiş ya, lise bitirmiş falan, en azından okuyan, düşünen, Türkiye'nin geleceği konusunda fikri olan, zikri olan insanların olması lazım. Kadın erkek fark etmez. Bizim devletin kuruluşunda bir kadın yüreği var haymeana. Eyvah. Efendim, bir genç var devleti kuran, 19-20'li yaşlardadır Ertuğrul Gazi. 21 yaşında İstanbul'u fetheden Sultan Mehmet'tir. Yani 18 yaşında, 18 yaşında öyle gençler var ki 100 yaşın tecrübesini taşıyor. Yani akıl yaşta değil başta diyen atalarımızdır. Bunların hepsini, gençlere niye güvenmiyorsunuz? Bizim 15 Temmuz dediğimiz olayı 70'likler mi halletti? Tankın altına yatan genç değil miydi? Üstüne çıkan genç değil mi? Benim oğlan bile bayrak sallıyordu tankın üstünden falan. Yani bunlar genç. Ha, o gençlerin de sayısını artırmamız lazım. Az idiler, az. Ve 1946'da Menderes, Celal Bayar, Fuat Köprülü, alim bir insandır rahmetli.
Ordinarius, profesör.
Profesör, tarihçidir. Evet. Ordinarius'u niye kaldırdılar bilmiyorum. O insanlar bütçe görüşmelerinde bu böyle olmaz, bu böyle gitmez. Köylüye yardımcı olmanız lazım. Biraz fazla meblağ koymamız lazım. İtiraz edildi, kabul edilmedi. O zaman itiraz ettiler, bunlara da istifa ediyoruz dediler. Demokrat Parti'yi kurdular 1946'da. Daha levhalar açılmadan Anadolu'da duyulur duyulmaz kurtar bizi Menderes. O noktaya geldi iş. Celal Bayar da var tabii bu işin başında, eski komitacılardan. Ondan sonra Celal Bayar, Galip Hoca, Milli Mücadele'de biliyorsun. Mehmet Akif bir taraftan geziyordu. Celal Bayar bir taraftan köyleri geziyorlardı bunlar falan. Bu önemliydi. Ama komitacı ya, İttihat Terakki'nin bir koludur Cumhuriyet Halk Partisi dediğimiz. Bunu hiç unutmamak lazım. Ve İttihat Terakki'nin hatalarına imparatorluğu kurban ettiğimizi de unutmamak lazım. Şimdi tabii o dönemden bu döneme ne halk ne istiyor? Menderes'te seçim satimali başladı. Menderes nutuk veriyor. Ezanı ne yapacaksın? Ekonomik şeyler söylüyor. Şöyle yapacağız, böyle yatırımlar. Ezan, ezan, ezan. Ondan sonra ezanı aslına döndüreceğim. 1946 şaibeli bir seçimdir. Her daim tarihi öyle geçti. Yani Kılıçdaroğlu şaibe arıyorsa kendi tarihine bir baksın gitsin. Ama 1950 ilk demokratik seçimin uygulandığı yıldır. Yani hakim denetimi altında gizli oy, açık sayım yapıldı. Osmanlı'da böyleydi. Halbuki 1946'da açık oy, gizli sayım. Sen ne kullanırsan kullan, fark etmiyor ki. CHP'nin kodamanları zaten sandığın başındakiler. Mülki amirler öyle. İçeride değiştiriyorlar. Mazbatayı ona göre tanzim ediveriyorlar falan. Menderes de o yüzden gasıp sindirdi zaten İsmet Paşa'ya. Şimdi 1950 seçimini kazandı. Ya ben iki haritayı ekrandan göstermiştim. TRT1'de program yapıyorum birkaç sene önce. CHP çok incinmiş o mesele. Ben kimseyi incitmek değil, tarihi hakikatleri anlatıyorum. İki harita aynı. CHP'nin kazandığı yerler yine aynı yerler. Sahil tabii Güneydoğu'da vardı, Artvin'de vardı. Sonra onları da kaybetti. Sadece o Ege sahiline mahsur. Bir de bizim Trakya enteresandır. Ben onlarla oturuyorum. Oturduğum yerde göçmenler ekseriyette ve CHP kazanıyor. Ol ol, adama soruyorsunuz sebep ne? Ya atalarımızdan böyle gördük diyorlar. Ya da içkime karışırlar, ben rakı içerim diyor filan. Ya nerede karışıldı mesela falan diyorum. Şimdilerde Antalya'ya örnek veriyorlar. Yapmayın, etmeyin, gitmeyin. Yani neyse, konumuz değil. Ya etmeyin gitmeyin derken bazı şeyler yanlış anlaşılmaya müsaittir. Böyle bir sürü reklam da var. İşte içkiyi yasaklayacaklar. E sen orada başka amaçlarla da olsa valilik olarak yasakladığınız zaman hemen akıllar o tarafa doğru kayıyor. Ya sana ne, kim? Sen asayişi temin etmekle mükellefsin. İçip içip etrafa sataşan varsa al götür kardeşim. Caminin yanında içtiyse götür. Okulun yanında gittiyse götür. Ama bu yasaktır deme. Biz yasaklardan gına getirdik. Evlilik programları yasaktır. Yarışma programları ne olacak? Daha beteri var.
Evet.
Ve o da yasaktır. E kardeşim, o zaman Avrupa'daki haliniz ne olacak? Zaten Türkiye'ye yasakçı oldu, diktatörlüğe gidiyor, İslami rejim kuracak falan diye. Bir sürü dedikodu. Buradan göründüğü gibi görünmüyor ki Avrupa'da. Biraz da düşmanlıkları var. Gavurdan dost olmaz demiş atalarımız. E şimdi onları öyle yapacağınıza, onu seyretmeyecek kalite ve kapasitede insan yetiştireceksiniz.
Çok doğru.
Sizin göreviniz bu. Kalıcı olan da bu. Doğru programları da koyacaksınız. Doğru programın müşterisi yok demeyin. Bak, Dirilişi seyrediyor millet.
Nasıl seyrediyor?
Çok mu doğru? O film ya, işte dizi. Ama Merhaba Söğüt isimli kitabımda anlattım. Sonuçta sevgili kardeşim, Demokrat Parti 1950 seçimlerini kazandı. Ve Türkiye'de dönüşüm ilk günde başladı.
İlk günde başladı.
İlk günde başladı. Evet. İlk günde başlayan ne? Hoş, ekimsiz araziler ekildi. Ezan o gün Türkçeleşmedi. Daha bir iki ay beklediler. Ama hava, nefes, hava değişti. Millet bir derin nefes aldı. Ve jandarma korkusu, tahsildar korkusu zaman içinde. Ya tahsildar jandarma ile geliyor. Ahırdan dananı çıkarıyor. Para zaten yok. Vergi borcu diyor. Angaryalar var, devlet yolunda çalışma mecburiyetleri falan. Bir tarafı bu. E bir tarafı da ezansızlık. Hiçbir Kur'an kursu açık değil. Hiçbir camide resmi imam yok. Selahattin camileri hariç. Ondan sonra devlet laikim diyor. O zaman laiksen niye Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdun diye soruyorsun. Yani deve ile kuş hikayesi. Yük taşı diyorsun, ben kuşum diyor. Ondan sonra uç diyorsun, ben deveyim diyor. Başını kuma sokuyor, çok ya, söylesen. Bunu da yapmıyormuş, iftira etmişler hayvana. Kuma sokma da yok ama şuyu bulmuş bir şeydir. Sonuçta Menderes başbakan olduğunda sevgili kardeşim, hava birdenbire değişti yahu. Artık millet karakolun önünden geçerken korkmamaya başladı. Bere giymek yasak CHP döneminde. Efendim, niye? Şapka giyeceksin. Onun tereyi yok. Şemsi siper diyor ya Mustafa Kemal Paşa. Ondan sonra bir şeyi serbest bıraktılar. Tepesinde böyle şey, o sivri bir şey olursa berenin, o serbest. Ya Fatih'te bere giyenler toplanıyor polis tarafından. Beyoğlu'nda bere giyenlere selam duruluyor. Onlar Levanten. Yabancı, Fransız falan. Tamam, Fransız kepi giyiyorum. Babam senelerce hiç şapka giymedi adam, hiç görmedim. Senelerce o bere giyiyor. Oradan bana intikal etti. Arada bir takıyorum. Şimdi şapkayı da kimse takmıyor değil mi?
Evet.
Yani.
Demirel hayattayken bir tek o takıyordu.
Şimdi memurların şapka takması mecburi anayasamıza göre.
Hali hazırda
mecburi. Evet. Her savcı, isteyen savcı herhangi bir memur için takibat başlatabilir. Ama kimse takmıyor. Yani biraz serbestli olunca insanlar yüreklerinin gösterdiği istikamete gitmeye başlıyorlar. Onun için niye zorluyorsunuz? 28 Şubat sürecinde milletin etek boyuyla, saç rengiyle niye o kadar milleti birbirine vurdurdu? Şimdi bölücülük yap. En büyük bölücülük o değil miydi? Açıklar ve kapalılar. Çağdaşlar, çağ dışılar. Mürteciler, irticacılar, ilericiler. Bunu yıllar boyu laiklik adına yapmadınız mı? Deniz Baykal sağ işte. Şimdi genel başkan olmak istiyor. Ve inşallah bir daha görmem.
İnşallah.
Ve 16 Haziran'da tabii ezan aslına döndü.
16 Haziran 1950'de.
Nasıl bir şenlik ya. Bir tane danası var adam. Getirdi caminin altında ezan bekliyor. Allahu Ekber'i duyunca kurban etti. Böyle insanın içi bir rahatladı. Nedir ezanın niye? Ya ezanla oynadınız. Bitti değil mi süremiz?
Bitti. Tabii 27 Mayıs 1960 darbesinin tekerleğiydi. Ezanın aslına rücu edilmesi anı itibariyle dönmeye başladı. O da bir başka yine programda konuşuruz Mayıs ayı içerisinde. Efendim Erkam Radyo'da Tarihin Şifreleri programında tarihi sevdiren adam Yavuz Bahadıroğlu'yla beraber 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan ilk demokratik seçimleri konuştuk. Demokrat Parti'nin iktidara geldiği o ilk hür ve demokratik genel seçimleri öncesiyle ele alarak bir kez daha gündeminize taşımaya çalıştık. Yeni bir Tarihin Şifreleri programında tekrar birlikte olmak dileği ve duasıyla diyelim. Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun efendim.